Kutsal İsyan 1, sayfa 162, 11. ayrım. Vahidettin bu durumda aynı soruyu bir kez daha sordu. O zaman Mustafa Kemal şu karşılığı verdi. Vaka ben İstanbul'a geleli birkaç gün oldu. Buradaki ahvali yakından bilmiyorum. Fakat ordu ruesa ve zabıtanın zat-ı şahanelerinizle karşı karşıya bulunması için bir sebep olabileceğini zannetmiyorum. Onun için temin ederim ki hiçbir fenalığa intizar buyurmayınız. Vahidettin yine bilmeceye benzer bir söz söyledi. Yalnız bugünden bahsetmiyorum, bugünden ve yarından. İşte o zaman Mustafa Kemal'in kafasında bir kuşku şimşeği çaktı. Vahidettin'in geriye doğru zorlayıcı bir davranış yapma niyeti mi vardı? Adımlarını ileriye doğru ayarlamış yurtseverler için karanlık bir plan mı hazırlamıştı? Mustafa Kemal'in bu sözden anladığı şuydu ki Vahidettin korkusunu şimdiden duyduğu tehlikeli bir iş yapmak istemekte ve bu davranışa karşı gelebilecek ordu personelini de Mustafa Kemal aracılığıyla yatıştırmanın yolunu aramaktadır. Mustafa Kemal çok güç bir duruma düştüğünü anlıyordu. Geriye doğru yapılacak bir davranışı destekleyemeyeceğini Vahidettin'e söyleyemez ve ona bu işte umut veremezdi. Böyle bir şey için ona doğrudan doğruya olumsuz karşılık vermekte kafasındaki geleceğin planlarını alt üst edebilirdi. Bunun için çok dikkatli olmalıydı. Padişah verilmiş korkunç bir kararın uygulanması arefesinde bulunuyordu. Mustafa Kemal'e güvenip güvenmeyeceğini öğrenmek istemişti. Yoksa gizli kurmayı olan eniştesi damat Ferit Paşa ile eskiden beri İngiliz partizanlığı ile tanınan Tevfik Paşa, Hürriyet ve İtiraf Partisi'nin bütün ileri gelenleri onun elinin altındaydı. Ve çok sık toplantılar yaparak tehlikeli kararlar almaktaydılar. Padişah bu süre içinde Mustafa Kemal'e kafasındaki korkunç kararı gözlerinden kaptırmamak için olacak bunlara hiç açmadı. En sonra gözlerini açarken de kaçamak bakışlarla Mustafa Kemal'in yüzüne bakarak şunları söyledi. Siz akıllı bir kumandansınız, arkadaşlarınızı tenvir ve teskin edeceğinizden eminim. Padişah bunları söyleyerek ayağa kalktı. Böylece konuşmanın bittiğini anlatmak istemişti. Mustafa Kemal bir kez daha ruhunda kapkara bir uçurum gibi açılan umutsuzluğun derinliklerinde boğulacağını sandı. Kalbi göğsünün altına sığmıyor, içinden yavaş yavaş bir hınç, kin ve tiksinti golf istrimi yükseltiyor ve bakışlarını yalayıp geçiyordu. Kara düşüncelerine gömülmüş olarak araba ile Yıldız Yokuşu'ndan aşağı inerken karşıdan gelen muhteşem bir saray arabasının birdenbire perdesi aralandı. Çok güzel bir genç kızbaşı göründü. Mustafa Kemal bunun Vahidettin'in küçük ve güzel kızı Sabiha Sultan olduğunu elbette bilemezdi. Yalnız onun kendisini göstermek için perdeyi aralayan rastgele bir saraylı olduğunu sanmıştı. Sarayda haremde Vahidettin'in çoktan beri konuşmalarına bir tat vermek için Arslan Yeleli Paşası'nı anlatıyor, onun bir padişah kızına yakışır yakışıklılıkta yiğit bir paşa olduğu üzerinde sık sık duruyordu. Mustafa Kemal'in elbette bu kendi kendine gelin güvey oluştan hiç haberi yoktu. Yalnız o da herkes gibi Vahidettin'in iki kızı olduğunu, bunlardan birinin Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu Albay İsmail Hakkı Bey ile evli bulunduğunu, öbürünün de Mecit Efendi'nin oğlu yakışıklı Faruk Efendi ile seviştiğini işitmişti. Acaba şu kendisiyle ilgilenen ve bir prensesten başka kimse olmadığı anlaşılan kızcağız kimdi ve neyin nesiydi? Mustafa Kemal'in gözü kız kadın görecek durumda değildi. O bugün İstanbul'da yaşayanların en dertlisiydi. Yıldız'dan ayrılıp da ana caddeye çıktığında artık bütünüyle bir ihtilalciydi. Artık legal yaşayışın beş para etmediği bir dünyaya ilk adımını atmıştı. Kocaman bir örgüt yapacak zaaf, fesat yuvalarını darmadağın edecek ve bu adamların bu topraklar üzerinde söz ve güç sahibi olmalarına bir son verecekti. Eve gidip soyunduktan sonra yatağının üzerine uzandı. Merakla odanın kapısından kendisine bakan kız kardeşine, ''Mahbuş, bana az şekerli bir kahve yap.'' dedi. ''Peki ağabeyciğim.'' Haremde yeşeren umutlar. Umut da bir türlü mutluluktur. Belki de mutlulukların en büyüğüdür. Samuel Johnson. Veliaht Vahidettin Almanya gezisinden döndüğü gün harem dairesine yorgun ve yine de dinç ve sevinçli girmişti. Daha kapıdan koşarak onu karşılayan çok sevdiği kızı Sabiha Sultan, ''Nasıl geçti yolculuğunuz babacığım?'' diye sorarken onun koluna sarılmış, babası da onu koluyla sararak harem dairesinin loş, aşina ve rahat havasına büyük bir özlemle atılır gibi girmişti. Vahidettin Sabiha Sultan'ın sorusuna ancak oymalı kenarları altın yaldızlı eski bir koltuğa yığılırken cevap verebilmişti. ''Çok iyi geçti Sabiham, çok iyi geçti. Her şeyi görüp öğrendik.'' Yalnız babası her şeyi görüp öğrendik derken yüzünün kemikli görünüşünde görülen ve öğrenilen şeylerden hoşlanmadığını gösteren mimikler yüzüyordu. Akşam yemeğinden sonra büyük salonda içten bir kalabalık Vahidettin'i çevrelemişti. Çevresi daha çok kadınlarla doluydu ve Sabiha Sultan uzun boylu, kıvrak bir sülün gibi ona yaslanarak uzanmıştı. Herkes onun ağzından çıkan sözcükleri bir mücevhermiş gibi anlamaya çalışıyordu. Ne var ki Vahidettin, duvarların kulakları olduğunu daha önce hiç unutmadığı gibi şimdi unutmuyordu. Bunun için ucu siyasete, Talat ve Enver Paşalara dokunabilecek sözleri ya pek kapalı geçiyor ya da hiç söylemiyordu. Yalnız ikide bir, "Bırakın ötesini çocuklar," diyordu. "Bu seyahate çıktığıma bir tek şey için seviniyorum. Arslan Yeleli Paşam'la tanıştım bu yolculukta." Arslan Yeleli Paşam sözü haremde ilk kez ediliyordu. Onun için bununla ilkin ilgilenen Sabiha Sultan oldu. "Kim bu Arslan Yeleli Paşanız babacığım?" O zaman Vahidettin, kızının kristal avizeler altında pırıl pırıl parıldayan güzel saçlarını uzun parmaklı tüylü ve kemikli eliyle okşayarak, "Kızım, Sabiha Sultan'ım benim. Bu Arslan Yeleli Paşam, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'dır. Onu daha önceden de işitmiştiniz. Çanakkale'deki Türk ordularını bozgundan kurtaran, Hamilton ordusunu denize döken, İstanbul'u güzel payitahtımızı işgalden kurtaran odur. Benim Arslan Yeleli Paşam, işte o kahramanın ta kendisi." "Yakışıklı adam mı bari babacığım?" "Yakışıklı da ne demek? Yok, anlatayım da ona vurul. Fakat yine de anlatayım çocuklar. Orta boyu, azıcık aşkın, kavi gövdeli, sarışın, mavi gözlü bir adam. Fakat ne güzel sarı saçları var. Kuvvetli ve çok zeki bakışlar. İnsanı hem ürküten hem de kendine bağlayan bakışlar. Türkçesi paşaların içinde ondan daha güzel. Yakışıklı bir herif yok. Doğrusunu isterseniz Enver Paşa'dan daha yakışıklı bence. Enver Paşa'da daha çok bir kadın güzelliği var." Vahidettin burada birdenbire sustu. Kimse bir şey anlamamıştı. Gözlerini duvarlarda, tavanda gezdirip güven bulduktan sonra yine sözüne geldi. "Yani çocuklar, Enver Paşa kadar güzel ve yakışıklı. Asıl hayran olunacak yanı zekası, aklı. Hadiseleri bir görüşü var, şaşarsınız. Peki neden o başkumandan vekili olmuyor babacığım?" Vahidettin birdenbire akrep sokmuş, yılan ısırmış gibi yerinden sıçrayıvermişti. "Ne biçim söz bu kuzum? Aklın ermediği şeylere karışma öyle. Peki babacığım." Vahidettin Almanya'daki uzun tanışma günleri içinde Mustafa Kemal'den kendisine yararlı bir damat çıkarabileceğini uzun uzun hesap ederek düşünmüştü. Zaten Abdülhamit bu modayı yaygın bir hale getirmişti. Saray kızlarını sultanları değerli paşalarla evlendiriyor ve bu akıllı kişilerden sarayın çevresinde yeni bir aristokrasi kalesi meydana getirmeye çalışıyordu. Bunun için de adının başında damat sözcüğünü taşıyan pek çok paşalar İstanbul caddelerinde bir zafer kazanmış kumandan gibi gezip dolaşmıştı. Şimdi de gezip dolaşıyordu. Enver Paşa da Sultan Reşad'ın erkek kardeşinin kızı Güzel Naciye Sultan'la evlenmiş ve bu yüzden büyük adamları eksilmekte olan saray kuvvetli bir halk kanı ile aşılanmış, hem de Enver Paşa kişiliği çevresinde büyük bir prestij sağlamıştı. Vahidettin de yarınki padişahlığında Türk ordusunun desteğini kazanmak için böyle Enver gibi anlı şanlı bir paşayı damat edinmek ve kızı Sabiha Sultan'ın sırtından böyle bir spekülasyon yapmayı tasarlıyordu. Onu inceden inceye düşündüren şey Mecit Efendi'nin oğlu Faruk Efendi'nin kızı Sabiha Sultan'a karşı gösterdiği ilgiydi. Belki bu ilgiden de ileri bir şeydi. Kızı ile Faruk Efendi'nin seviştiklerini bilebiliyordu. Nasıl bilmesin ki? İstanbul'un kalburüstü ortamı bile bu işin dedikodusunu yapmaktaydı. Faruk Efendi'nin ortamı Vahidettin'inkinden daha popülerdi. Çünkü Vahidettin kendisinden işkillenen Talat ve Enver Paşaların arkasına taktığı hafiyelerin çemberinde yaşadığından her aklına gelen kimseyle konuşamıyor, yalnız İngiliz taraftarlığıyla tanınmış ve iddiatçıların devirdiği Menkıp Kamil Paşa'nın konağında ve daha bir iki zararsız ahbabının evinde rahatça oturup dertleşebiliyordu. Öbür yandan dolgun gövdeli, pehlivan yapılı, ak tenli, zeki mavi gözlü, ak sakallı Dik Wilhelm, bıyıklı Mecit Efendi ise İstanbul'un bütün aydın insanlarıyla ahbaptı. Şehzade Mecit Efendi yalnız Vahidettin gibi yangın günlerinde halk arasında görünmekten medet ummuyor, İstanbul'un bütün sanat ortamlarında vaat ettiği büyük geleceğin gururuna esir olmadığını her fırsatta göstermekten geri kalmıyordu. Resme karşı hem istidadi hem de bu sanata zamanlarının çoğunu verecek kadar düşkünlüğü vardı. Alaturka musikinin düşmanı sayılmazsa da dostu da hiç değildi. Alafranga müziğin hayranı olduğu gibi bu müziğin virtüözlüğünü yapacak kadar da keman çalabiliyordu. Onun konağında yalnız sanat konuları konuşulur ve Batı müziğinin onu sarhoş eden şaheserleri çalınırdı. Tanınmış ressamlardan Çallı İbrahim, Feyhaman Hikmet, Şevket, Binbaşı Sami, Namık İsmail Beyler onun sanat dostları arasındaydı. Güzel atabilir, iskrim bilir, babası Sultan Aziz gibi güreş yapabilirdi. Fransızca ve Almanca'ya çalışmıştı. Kısacası kabiliyetli bir adamdı. Sonra aralarında çok eski bir rekabet ve soğukluk vardı. Abdülhamid'in Türkiye'ye sokulmasını yasak ettiği Fransızca Times gazetesinin Mecit Efendi gizlice Paris'ten getirtir ve okurdu. Vahidettin onu Abdülhamid'in gözünden düşürmek için okumak bahanesiyle ondan birkaç Temps gazetesi istemiş ve bunları götürüp Abdülhamid'e teslim etmişti. Abdülhamid de şehzadeyi çağırtarak adam akıllı haşlamış ve tehdit etmişti. Bu araya bir güvensizlik ve soğukluk sokmuştu. Yine de ailece görüşürlerdi. Asıl aralarının açılmasına sebep olan olay şu idi ki bunda Şehzade Mecit Efendi'nin hiçbir suçu yoktu. Veliaht Yusuf İzzettin'in ölümünden sonra onun yerine bir veliaht seçmek gerekmişti. Osmanlı hanedanının törelerine, geleneklerine göre bu yere doğrudan doğruya Vahidettin'in geçmesi gerekiyordu. İttihat ve Terakki'nin kodamanları ise Vahidettin'in durumundan kuşkulanıyor ve padişah olursa başlarına bir çorap öreceğinden korkuyorlardı. Bunun içindir ki bu kodamanlar aralarında bir karara vararak Şehzade Mecit Efendi'yi veliahtlığa getirmek istemişler ve hemen teşebbüse geçmişlerdi. Talat Paşa Çamlıca'daki köşkünde oturmakta olan Mecit Efendi'den telefonla randevu almış ve oraya giderek onu Vahidettin'in yerine veliaht yapmak istediklerini bildirmiş. Mecit Efendi ise Osmanlı hanedanının geleceğini bozamayacağını söyleyerek Talat Paşa'nın önerisini geri çevirmişti. Bu olayın iç yüzünü bildiği halde Vahidettin hala ondan kuşkulanıyor ve onu Talat ve Enver'den sonra kendisi için biricik tehlike sayıyordu. Osmanlı hanedanının geleneğince padişahlık için kendisinden sonra saraya giren oydu. 37. padişah o olacaktı. İşte Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan bunun oğlu Faruk Efendi ile sevişiyordu. Aileler arasındaki soğukluk bilinmez. Belki de onların yüreklerindeki aşkın sıcaklığıyla itiyordu. Abdülmecit Efendi'nin oğlu Faruk'a gelince uzunca boylu, babası gibi iri kıyım, güçlü kuvvetli, yakışıklı mavi gözlü bir gençti. Eğitimine çok önem veren babası onu Viyana'ya göndermişti. Oradan dönünce de ona hem yaver hem de hoca olarak Binbaşı Sami Bey Kemalettin Sami Paşa'yı atamıştı. İşte bu kez de onunla birlikte Berlin'e gitmişlerdi. Faruk Efendi'nin Berlin'deki askerlik eğitimi bittiğinde yine beraberce İstanbul'a dönmüşlerdi. Ne var ki bundan sonra Kurtuluş Savaşı patlak verdiğinden Kemalettin Sami Paşa Anadolu'da çarpışanların saflarına katılmak üzere ayrılıp gitmiş ve onun yerine Naci Bey'i almıştı. Faruk Efendi Almanya'dan döndüğünde sağ omuzundan sarkan şatafatlı kordonlar ve sol göğsünü süsleyen nişanlar ve başındaki astragan kalpakla kadınların katında pek göze çarpıcı ve gösterişli bir erkek olup çıkmıştı. Yarın veliahtlarından biriydi ve geleceğinin parlaklığına uygun bir eğitim görmüştü. Bütün gerekli askerlik bilgisine sahip olarak dönmüştü. Vahidettin Mustafa Kemal'i her türlü dişine vurmuş ve onu Sabiha Sultan'a koca ve kendisine damat olarak seçmişti. Ancak bu iş çetin olacağı benziyordu. Çünkü Şehzade Faruk Sabiha Sultan'a bir kez el attığı gibi Sabiha da ona adam akıllı gönül vermişe benziyordu. Ve bilenler de bunları bir çift kumru olarak birbirine pek yakıştırıyordu. Sonra Şehzade Faruk gibi Avrupa'da yetişmiş ve geleceğin umutlarından yakışıklı bir genç oluşu işi çatallaştırıyordu. Bundan daha önemlisi şuydu, bakalım Mustafa Kemal damatlığa razı olacak mıydı? Vahidettin henüz padişah da değildi. Gerçi Sultan Reşad'ın günleri sayılıydı. Yalnız şu sırada kendisinin padişah olmayışı bu işin en önemli engellerinden biriydi. Yoksa Mustafa Kemal'in kendisine bir sokuluşu vardı ki hele bir padişah olsaydı onu bütün iradesine karşın kendi isteğine baş eğdirebilirdi. Kim bilir, belki Mustafa Kemal onun bir kızı olduğunu bile bilmiyordu. İnsanlar birbirlerini her zaman kolayca atlatmışlardır. Bunun bir tek nedeni vardır. Herkes kendisini karşısındakinden ya daha tecrübeli ya da daha zeki ve akıllı sanarak atlar. Mustafa Kemal Almanya gezisinde Vahidettin'e yoldaşlık ederken yepyeni düşünce kombinezonları içine girmiş ve Vahidettin'i birkaç yönden kullanarak kolayca iktidara geçmenin ve batmakta olan Türkiye'yi Talat ve Enver budalalarının şerrinden kurtarmanın olağanlıklarına ve bunun sihirli anahtarına pek çok yaklaştığını sanmıştı. İşte bu sıralardadır ki Enver Paşa Sultan Reşat'a damat olarak nasıl bütün ipleri elinde toparlamışsa o da pek yakında padişah olması beklenen Vahidettin'in genç ve güzel kızıyla evlenir, böylece başkumandan vekilliği, harbiye nazırlığı derken Türkiye'nin kaderine baştan başa hakim olabilir ve bu zavallı memleketi tezelden müttefiklerinden ayrı bir barış iskelesine yanaştırabilirdi. Zaten bütün yaşayışı boyunca evlenme işinin biricik nedeni neydi? Türkiye'nin en büyük, en güçlü adamı, bir numaralı iktidar adamı olarak bu ehliyetsiz ellerde perişan olan, kahrolup giden memleketi ve milleti sonrasız bir barış ve mutluluk gemisine bindirmek isteği ya da özlemi değil miydi? Bu en ateşli bir sıla özlemi gibi varlığının ufuklarını cayır cayır yakıp kavuruyordu. Kendisini ölümsüz bir dava adamı bildiğinden evlenmenin buna bir bukağı olmasından çok korkuyordu. Şimdiye dek kaç kez sevmiş ve sevilmişti. Ancak sıra evlenmeye gelince bundan bir vebadan kaçar gibi kaçmıştı. Zaman zaman eşine dostuna ben evlenmeyeceğim, evlenemem diyordu. Çünkü hayatta benim yapacağım çok daha büyük işler var. Vahidettin'i telkinleriyle, askeri görüşleri, isyan dolu düşünceleriyle sersemletince artık bir damat olmak üzere evlenmenin farz olunduğuna inanır gibi olmuştu. Burada bile ilkin padişahı ordu kumandanı yapıp onun kurmaylığını almak düşüncesi daha önce geliyordu. Vahidettin, padişah olur olmaz artık bütün ufuklar alabildiğine Mustafa Kemal'in önüne açılmış olacaktı. Elbette Vahidettin bir züppe Faruk'a kız vermektense Anafartalar kahramanı boğazların ve payitahtın kurtarıcısını gözüne kestirecek ve baş aday olarak yanı başındaki en büyük yardımcısı Mustafa Kemal Paşa'yı düşünecekti. Bu evlenme kuşkusuz bütünüyle politik bir evlenme olacaktı ve burada eline geçirdiği korkunç silahlarla bütün askerlik yaşayışını rezil eden Enver'i sonrası saf dışı edecekti. Artık ne Sultan Reşat'ın bunaklığı, ne Naciye Sultan'ın verdiği prestij, ne de kendi parlak zekası onu kurtaramayacaktı. Artık iktidarı ele geçirmek için koltuğunun altında dağ gibi Nazım Paşa'yı tabancasının kurşunları ile yere serecek bir Yakup Cemil de yoktu. Bu saf ve temiz yürekli adamcağızı bile yönetmesini bilmemiş ve bir manga askerin karşısında kağıthane derisi sırtlarında harcamıştı. Zavallı Yakup Cemil. Bütün bu kodamanları temizleyerek biricik yenilmemiş kumandan olan Mustafa Kemal'i başa geçirmeyi düşünüyordu. Gidişi de bu yüzdendi. O da Mustafa Kemal gibi ayrı bir barış peşindeydi. Ne yazık ki çok saf bir politikacı, çok acemi bir asker ve bir suikastin kahpece hazırlandığını bilmeyen temiz bir insandı. Yakup Cemil, Mustafa Kemal'in bu yeni düşünce kombinezonları için Vahidettin'in arkasındaki karanlıklarda bir büyük tehlike vardı. Bu da Vahidettin'in eniştesi damat Ferit'ten başkası değildi. Vahidettin eniştesine çok düşkündü. Bu iri yarı, etli butlu, çenesinin altı katlanmış akrabası sanki onun gövdesinin kuruluğunun verdiği hoş olmayan kompleksi gideriyormuş gibi eniştesinden pek hoşlanıyor, onu akıl hocası olarak her zaman koltuğunun altında bulunduruyordu. 4 yıllık savaş süresince bütün Hürriyet ve İtilaf Partisi üyeleri aşağı yukarı İngiliz taraflısı kesilmişti. Hepsi Almanlardan ve müttefiklerden tiksiniyordu. Vahidettin'in koltuğunun altındaki bu etli butlu enişte paşa arkasında kara kuzguni bir muhalefet sürüsü sakladığı içindir ki Vahidettin'in daha çok hoşuna gidiyordu. Zaten Talat Paşa ile Enver Paşa'yı kuşkulandıran da bu değil miydi? Onun bütün el altından ahbaplık ettikleri hep gölgeye çekilmiş ve karanlıkta gıcırdayan dişlerinden şimşekler çakan bu kara gölgeler ordusu değil miydi? İşte Vahidettin'e damat olarak iktidar mekanizmasını ele geçirmek isteyen Mustafa Kemal'in karşısındaki engel bir eski damattı. Vahidettin'in getireceği ilk iktidar makinesini ele geçirmek için bu damat her türlü tertibatı almış durumdaydı. Vahidettin Mustafa Kemal ile görüştükten sonra hemen telefonunu açıp eniştesine sesleniyor ve Ordu Paşa'nın getirdiği yeni düşüncelerin alınacak ve atılacak yanlarını Sivil Paşası ile beraberce ayıklıyorlardı. Bu ordudan gelme tecrübeli ve çok zeki paşayı ellerinde tutmanın gerekliliğine de inanıyorlardı. Hürriyet ve itilafçılar karanlıkların derinliklerinden yavaş yavaş hortlak yığınları gibi kalkıyor ve gecelerin sessizliğinde ağır ağır ve güvenli adımlarla iktidara doğru ilerliyorlardı. Mustafa Kemal bu cehennemliklerin çıplak ayaklarından çıkan şapırtıları ruhunun derinliklerinde duyuyor ve bunun içinde bir an önce iktidara ulaşmanın çarelerini arıyordu. İşte Sabiha Sultan bu güzel padişah kızı her saraya gidişte Mustafa Kemal'in iktidara doğru yürümek istediği çetin ve kayalık yollara güzelliğiyle ışık tutuyordu. Bu da Vahidettin'in padişah olur olmaz başkumandanlık vekilliğini Enver Paşa'dan alıp kendi üzerine kabullendiği ve İzzet Paşa'yı müşavir olarak yanına aldığı zamana dek sürmüş, hurda aptal adam sandığı Vahidettin'i hiç anlamamış olduğunu anlamış ve Sabiha Sultan'ın yıldızı da artık taşlık kayalık yollarını aydınlatmaz olmuştu. Vahidettin'in düşüncesi hiç de onunki gibi değildi. Mustafa Kemal bu düşünceden uzaklaştıkça o buna daha çok sarılıyor ve haremde Arslan Yeleli Paşa'mın ve Namalup Kumandanı'mın reklamı daha çok ve sık yapılıyordu. Artık sarayda onun adı Sarıgül'dü. Sarıgül aşağı, Sarıgül yukarı. Kadınlar onu bir sakız gibi çiğniyordu. Artık harem Mustafa Kemal Sabiha Sultan işine olup bitmiş gibi bakıyor. Mustafa Kemal'e bu işin nasıl duyurulacağı üzerinde tartışmalar oluyordu. Vahidettin Sabiha Sultan'ın Faruk'la olağan bütün buluşmalarını kesin olarak önlemiş ve gerek sarayda gerekse İstanbul sosyetesindeki dedikoduların böyle bütünüyle kapanmasını istemişti. Bu kez kıvranmak sırası Şehzade Faruk'a gelmişti. Mustafa Kemal Sabiha Sultan kombinezonunu onun kulağına eriştirmişlerdi. Yalnız saraylılar değil ve onların akrabalarının ortamlarında da bir dedikodu yayılım ateşidir gidiyordu. Her iki gencin her türlü erdemi teraziye konuyor ve insafsızca tartışılıyordu. Vahidettin Nuh deyip peygamber demiyordu, bu evlenme olacaktı. Mustafa Kemal gibi bir damat her padişaha nasip olmazdı. Şehzade Ömer Faruk'la Sabiha Sultan, Vahidettin'in veliahtlık zamanında daha çok kolaylıkla yan yana gelip görüşebiliyorlardı. Vahidettin padişah olduktan sonra bütün saray personeli sıkı bir kontrol ve disiplin altına alınmıştı. Hele Vahidettin Sabiha Sultan'ı Mustafa Kemal'e evlendirmeyi aklına koyduktan sonra bu görüşme olağansızlığı bir kat daha artmıştı. Sabiha Sultan, Faruk'tan ateşli mektuplar alıyor ve bu Mustafa Kemal işinin ne olduğunu sorup duruyordu. O da Faruk'a gizlice gönderdiği mektuplarda ancak onun bildiği kadar bilgi verebiliyordu. Berihan'dan Vahidettin, Sabiha Sultan'ı Mustafa Kemal ile evlendirmenin büyük avantajlarına inandırmıştı. Bu yüzden Sabiha Sultan, Faruk'a gönderdiği gizli mektupları ancak acıdığı için yazıyordu. Padişah babasının iradesinin dışında bir şey yapamayacağını çok iyi biliyordu. Babası onu birçok kezler karşısına almış ve bu işin saltanatın temellerine bir betonarme direk koymak demek olduğunu uzun uzadıya anlatıp durmuştu. Bundan dolayı Sabiha Sultan onun en iyi çıkmış resimlerini buldurmuş, inceden inceye bu yüzden kendisini mutlu kılabilecek bir erkeğin çizgilerini araştırmış, çoğu zaman onun çatık kaşlarından, bakışlarından, gücünden ürkmüş, korkmuş ve çevresindekilere bu adam neden hiç gülmez diye sormuştu. Dikkat etmişti, Mustafa Kemal'in kulağılık resimlerinde Wilhelm benzeri dik burma bıyıkları vardı. Son paşalık resimlerinde ise de bu bıyıkların uçları kırpılmış ve düşürülmüştü. Şehzade Faruk'un dudaklarının ucunu aşmayan disiplinli bıyıklarıyla Mustafa Kemal'inkiler aynı model tıraş edilmişti. Mustafa Kemal'den öyle çok konuşulmuştu ki artık güzel Sabiha Sultan onu görmeden de tanıyor ve biliyor gibiydi. Bu enverle talatlara Alman imparatoruna, Alman başkumandanına en güçlü zamanlarda kafa tutmuş, İngilizleri Anafarta bayırlarından aşağı doğru kendisi en önde olarak kovalayıp denize dökmüş olan bu yakışıklı paşa artık düşlerine de girmeye başlamıştı. Düşlerinde Faruk her gece onunla kavga ediyor, Mustafa Kemal ilk kez çatık kaşlarını ciddi yüzünü bir maske gibi bir yana bırakıp uzaktan kollarını açarak ona doğru geliyordu. Türkçesi aşkla menfaat bu taze ruhta büyük bir savaşa tutuşmuştu. Mustafa Kemal'i yakından görmek isteği bayağı içine dert olmuştu. Vahidettin Mustafa Kemal'e bir hafta beklettikten sonra Yıldız Camisi'ndeki cuma namazından sonra görüşmek için randevu verdiğini birkaç gün önce haremde Sabiha Sultan'la kadın efendilerin kulağına fısıldamıştı. Randevuyu isteyenin Mustafa Kemal olması konuşma konusunu aşağı yukarı belli edecek durumdaydı. Vahidettin onun söyleyeceklerini artık bütün ana çizgileriyle biliyordu. Bir tuzağa düşmemek için de önceden bütün tedbirlerini almış bulunuyordu. Elbette işin bu siyasal yanlarını ne kızına ne sevgili oğlu Ertuğrul'a ne de kadın efendilere açıyordu. Haremde siyaset yoktu. Kadınların ağızlarında bakla ıslanmıyordu. Haremde fısıldanan en küçük, en önemsiz bir sır çabucak görünmez köprülerden geçip İstanbul sosyetesinin siyasilerin kulaklarına gidiyordu. Haremde yalnız kadından, güzellikten, nişanlanmalardan, evlenmelerden, süslü giyineklerden, mücevherattan ve aşktan konuşulabilirdi. Bugünlerde sarayın bahçıvan başısının kulübesine padişahın sık sık uğraması da haremde konuşulamazdı. Bahçıvan başının yeni yetişmekte olan dillere destan Dilber kızı, Vahidettin'in kılları ağarmış iri kemikli kupkuru gövdesinde tatlı bir bahar havası yaratmış ve güzel bir çoban ateşi yakmış bulunuyordu. Padişah bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin ve belki saltanatın geleceği üzerine çökmüş bulunan karanlık felaket bulutları arasından güzel bahçıvan kızının saçtığı ilkbahar aydınlığına doğru bütün iradesini yitirmiş gibi atılıyordu. Sarayda bunu bilmeyen yoktu. Kadın efendiler üstlerine yeni bir afet geleceğini seziyorlardı. Yeryüzünde Allah'tan sonra bir de padişah yaptıklarının hesabını vermek zorunda değildi. Bunun için hiç kimsenin ses çıkarma hakkı yoktu. Sakallarına inci dizen Deli İbrahim'in 500 cariyesinin hikayesini hepsi işitmişti. Bunun için hallerine şükrediyorlardı. Haremde her şeyden önce aşk düşünülür. Bütün doymamış ruhlar ve gövdeler aşka doğru dağlardan inen yağmur selleri gibi coşkunca atılır. Aşk ancak rüyaları süsleyen iri ak manolya çiçekleri gibidir. Gerçekten öyle naziktir ki sıcak bir solukla bir parmağın dokunuşu ile solarlar. Sabiha Sultan Mustafa Kemal'i saraya gittiği günler gizlice pencerelerden seyretmiş, yalnız yakından görememişti. Cuma sabahlığına gelecek olan Mustafa Kemal'i yakından görmeye karar vermişti. Yanında bir iki saraylı arkadaşı ve uzun boylu Sudanlı bir harem ağasıyla muhteşem bir saray arabasına binmiş ve namazdan çıkan paşayı karşılamak üzere ağaçlı yollarda birkaç kez gidip gelmişti. Son moda kesilmiş saçları ve Paris modası ipekli elbiseleriyle arabaya kurulmuştu. Kurşuni pelerini, gümüş renkli mahmuzlarla pırıl pırıl renkli çizmeleri ve paşa giyinekleriyle düşünceli düşünceli landoda oturmuş olan Mustafa Kemal'i iyice görmüştü. Asırgan kalpağının altında altın sarısı saçlar sarkıyor ve dudağının üzerinde Şehzade Faruk'unkine benzeyen sarı bir bıyık demeti bulunuyordu. Sabiha Sultan onu pek düşünceli görmüştü. Uzaktan uzağa kaşlarının çatıklığı, yüzünün asıklığı iyice belli oluyordu. Acaba babasıyla herhangi bir iş üzerinde mi çekişmişti? Mustafa Kemal onun mahsustan attığı hafif bir kahkaha üzerine dönüp bakmıştı. Bunun Sabiha Sultan olduğunu nereden bilecekti? Mustafa Kemal yanından geçip giden içi dolu landolara aldırış dahi etmeden düşüncelerinin kapkara dumanına gömülmüş olarak kendisini nal seslerinin ritmik tıkırtısına bırakmıştı. Harem ağası Mazhar Sabiha Sultan'a, "Aa, küçük sultanım," diye çıkıştı. "Hiçbir sultan durup dururken böyle güler mi? Paşaya karşı çok ayıp olmadı mı?" "Olsun, paşa beni bu yüzümden tanımaz ki. Hem ben onun yüzünü göreyim diye yaptım bunu. En sonra günah değil ya." "Affedersin küçük sultan, ben de sana günah demedim. Haydi çocuklar, şimdi doğru hareme gidelim. Bakalım babam onunla neler konuşmuş. Belki bizim nişanımızı bile kararlaştırmışlardır. Neme gerek, boylu poslu sarışın yakışıklı bir paşa, şu koca payitahta istediği kızla evlenebilir." Böyle konuşarak hareme girdiler. Sabiha Sultan yeniden yalnız kalmayı gereksinmişti. Koşarak odasına girdi, aynanın karşısına geçti. Alagarson kesilmiş kumral saçlarını küçük fil dişi bir tarakla tarıyor, bir yandan da iri ve sarı ışıklı gözlerinin içinde yaşayışın yeni sırlarını arıyordu. Artık büyümüş, kocaman gelinlik bir kız olmuştu. Çok da güzeldi. Dünya onun güzelliğiyle ilgilenmeye, onun padişah kızı oluşundan ve güzelliğinden bir şeyler beklemeye başlamıştı. Ne var ki, 12 yaşından beri onun gönlünde yatan kahraman bir türlü gerçekleşme nedir bilmiyordu. Fil dişi tarağı konsolun üzerine fırlattı. Kar gibi ak bir sakız parçasını ağzına atarak çiğnerken gitti, pencerenin önündeki kenarları yıldızlı bir divana sırtüstü uzandı. Yüksek kornişlerden sarkan ağır tül perdeler aralanmıştı. Gökyüzü açıktı. Tertemiz kış maviliği üzerinden ak bulutlar geçiyordu. Bir yandan bol gıcır karıştırdığı sakızı çıtlatıp duruyor, bir yandan da hayalini işletiyordu. Artık yaşayışın bir erkek hayali daha karışıyordu. Saray öyle kararlıydı ki bu onun bir manolya gibi temiz ve ak yaşayışında ilk ve son gerçek erkek olacağı benziyordu. Bu erkek Mustafa Kemal Paşa'dan başkası değildi. Onu seviyor muydu? Nasıl sevebilirdi onu? Onun üstüne hiçbir şey bilmiyordu ki. Evlenmek için sevmek gerekmezdi ki. Hele bir padişah kızının kendi gönlüne göre sevgili seçmesi ne boş hayaldi. Bunu tam 6 yıldır biliyordu. Evet, 1912'den beri, demek tam 12 yaşından beri bunu yakından biliyordu. Genç kızlık hülyalarıyla dolup taşan gönlünde ilk konuk ettiği güzel ve kahraman bir erkeğin hayali şimdi bile olduğu yerde kımıldamadan duruyordu. Kahraman Hamidiye süvarisi Hüseyin Rauf Bey, şimdi bile dünyanın en güzel erkeklerine meydan okuyarak gönlünün ortasında bir altın madalyon içinde bütün güzelliğiyle parlıyordu. O gerçek genç kız aşkını Rauf Bey'in yakışıklı bir deniz subayı kılığındaki resimleri karşısında duymuş ve bu aşk tam 6 yıl onu yangınlar içinde bırakmıştı. Hüseyin Rauf Bey'e aşık olduğu zaman henüz babası veliahttı. Çengelköy sırtlarında geniş bir ağaçlık içindeki veliahtlık kasrında oturuyorlardı. Bu köşkü Çengelköy üstündeki güzel manzaralı bir yere köçeoğlu yaptırmıştı. Sonra bunu Sultan Abdülmecit satın almış, oğullarından Kemalettin Efendi'yi oraya yerleştirmişti. Abdülhamit padişah olunca Kemalettin Efendi'ye Balmumcu çiftliği köşkünü vermiş, Çengelköy kasrına da çok sevdiği küçük kardeşi Vahidettin Efendi'yi yerleştirmişti. Gerek Kemalettin Efendi gerekse Vahidettin Efendi köçe oğulları kasrının kimi yanlarını değiştirmişler, kimi eklemeler de yapmışlardı. Vahidettin Efendi kasrın geniş bahçelerine birçok köşkler yaptırmıştı. En eski köşk zemin katı üzerine yapılmış tek katlı bir yapıydı ve yayman bir mimarisi vardı. Sonradan buna eklenen iki yanlı bir taş merdiven vardır ki bundan büyük bir yumurta biçiminde bir sofaya girilmektedir. Bu sofanın ilk bölümü düz tavanlardır. Antre görevi gören bu bölümde sağlı sollu yerli dolaplar vardı ve üzerleri çiçekli çamlarla süslüydü. Asıl sofa bölümü kubbeliydi ve bu sofaya tam 6 kapı açılmaktaydı. Sofanın sonunda ve sokak kapısının tam karşısında ise zemin katına inen bir merdiven vardı. Bu yumurta biçimindeki sofa alaca renkli bir kumaşla kaplı bir mobilyayla döşenmişti. Yalnız bunların kenarları renk renk kadife kumaşlarla kaplanmıştı. Ortada büyük yaldızlı bir masa vardı. Duvarlardaysa karşılıklı 4 tane yumurta biçimi kristal ayna birbirine bakıyordu. Bu salon tavanın ortasına asılı büyük bir avize ile aydınlatılıyordu. Sokak kapısından girilince sağ yandaki küçük salonda Mehmet Vahidettin Efendi konuklarını karşılıyordu. Kabul salonunun 3 penceresi köşkün korusuna ve Çengelköy tepelerine bakıyordu. Duvarlar kalem işçiliğiyle türlü biçimde panolarla süslüydü. Bu salondaki mobilyalar altın yaldızlıydı ve kırmızı dallı bir kumaşla kaplıydılar. Odaya girildiğinde ortada yumurta biçimi bir masa, sağda üzüm yaprağı motifleriyle süslü bir aynalı konsol göze çarpıyordu. Konsolun üzerinde pembe çiçekli saksonya bir saatle aynı türden 5'er kollu 2 şamdan konmuştu. Yer hasırla döşeliydi. Hasırın üzerine de güzel nice seccadeler serilmişti. Kapıdan girilince sol yandaki küçük bir masa üzerinde bir lüks lambası yanmaktaydı. Odayı bundan başka üzerleri çiçekli, yaldızlı sigara masaları süslemekteydi. Köşkün yemiş ve süs ağaçlarıyla dolu geniş bahçeleri Sabiha Sultan'ı en çok çeken yerdi. Erguvan çiçeklerinin mor yağmuru ve leylakların sık dalları altında koynunda Rauf Bey'in gazetelerden kesilmiş resimleri ve gönlünde onun yakışıklı hayali gezer dolaşır, mutlu düşleriyle baş başa bir düş çocuğu gibi yaşardı. Yıldız Köşkü şimdi onu çok sıkıyordu. Burada bir cendereye girmiş gibi duyuyordu kendini. Yaşı ilerledikçe çevresindeki duvarlar hem daralmış hem de yükselmişti. Çengelköy kasrının çiçekli rüzgarlar esen aydınlık bahçelerinde saçlarını dağıtarak koşup oynarken ne mutluydu. Doğa güzellikleri hürriyetle, serbestlikle yan yanaydı. Babasının padişah olmasını o öyle istemişti ki şimdi ise buna budalalık gözüyle bakıyordu. Oysa bir padişahın sarayı bir genç kız ya da kadın için bir hapishaneden başka bir şey değildi. Evet, ömrünün en güzel yılları Çengelköy kasrında geçmişti. Orası yıldızdan daha sessiz, daha ıssızdı. Yalnız daha havadar, daha güneşliydi. Gönlünce koskoca bir kahraman taşıyarak o ıssız güzellikler içinde saçlarını ve ipek eteklerini savurarak koşup oynamak, gezmek dolaşmak, yıldızlarla ve çiçek yüklü ağaç dallarıyla baş başa genç kızlık hülyaları kurmak ne ele geçmez ne bulunmaz mutluluklardı. İnsan demek bir mutluluğun değerini onu yitirdikten sonra anlıyordu ya da bir yaşayış parçasının mutluluk olduğunu bundan uzaklaştıktan sonra anlamaya başlıyordu. Genç ve güzel Bahriye subayının 6 yıldır yüreğini yakan aşkı ona acı bir mutluluk veriyordu. Rauf Bey, Balkan Savaşı'nda çoban yıldızı gibi parlayan tek kahramandı. Hamidiye gemisinin sihirli bir masal gemisi gibi adalar denizinde ve Akdeniz'de dolaştırıp durmuş, yaptığı baskınlarla Bulgar ve Yunan ordusunun kalbini oynatmıştı. Sabiha Sultan bu yakışıklı milli denizciyi tıpkı masallardaki kahramanları padişah kızlarının sevdiği gibi seviyordu. Donanma dergilerinin, günlük gazetelerin en sempatik kişisi Rauf Bey olmuştu. Balkan Savaşı'nın vahşi ve umutsuz yüzünü biricik ağırtan oydu. Hem ona aşık olan bakalım yalnız Sabiha Sultan mıydı? Kim bilir nice Türk kızı gazetelerden onun resimlerini kesip saklıyor ve yalnız kalınca gizli gizli seyrediyordu. Yalnız bir prenses bu masal korsanına aşık olmakta elbette daha çok hak sahibiydi. Çünkü prensesler kahramanların gözünde daha çok yer tutardı eskiden beri. Ne var ki bu yine de umutsuz bir aşktı. Çünkü Sabiha Sultancık henüz 12 yaşındaydı. Henüz bir çocuk sanılıyor ve kendisine de o yolda davranılıyordu. Rauf Bey'e aşkını bildirmek için hak sahibi oluncaya dek uzun yıllar geçmesi gerekiyordu. Sabiha Sultancık Çengelköy kasrında gönlünün gizli tapınağında Rauf Bey'in minicik altın heykeline tapına dursun, Abdülmecit Efendi'nin dal gibi incecik oğlu Faruk Efendi de ara sıra çıka geliyor ve onun günlük hayatında yaşayan bir sayfa meydana getiriyordu. İri mavi gözleriyle saatlerce çapkın çapkın onu avlamaya çalışıyor, istediği yüzü de bir türlü bulamıyor. Çamlıca'daki köşklerinden bomboş getirdiği kalbini yine bomboş olarak lastik tekerlekli landosunun içinde geri götürüyordu. Sabiha Sultancık yaşının küçüklüğüne bakmadan onun kızlar ve kadınlarla ne çeşit ilgilendiğini yakından biliyordu. Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey ile evli olan ablası Ulviye Sultan, babası, annesi ve başka aile dostları arasında onun çapkınlıklarından sık sık konuşulurdu. Sabiha Sultancık içinde bir tehlike olmaması üzerinde dikkatle durulurdu. Vahidettin Efendi, Mecit Efendi'yi sevmediğinden daha o zamandan bu işi üzerinde titizlikle durmaya başlamıştı. Ulviye Sultan'la kocası da Balkan Savaşı'nın kötü günlerinde Çengelköy kasrına taşınmıştı. Bunun için de Sabiha Sultan gece gündüz onun gözcülüğünde yaşıyordu. Neyse, en sonra Enver Paşa yaşayışı skandale benzeyen bu şehzadeyi karşısına alıp bir güzel haşladıktan sonra Viyana'daki askeri bir okula göndermiş, bu dert de böylece kapanmıştı. Faruk Efendi'nin bu yüksek askeri okulda bulunurken de birçok serüvenler geçirdiği işitilmişse de bu artık onları pek ilgilendirmiyordu. Balkan Savaşı bitmiş, henüz açılan yaralar kapanmamıştı ki Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Fakat Sabiha Sultan bu kez de zengin genç kızlık hülyalarına gömülmeye ve kalbinin cayır cayır yandığını duymaya başlamıştı. Enver Paşa sevdiği adamı, o yakışıklı deniz kahramanını tutmuş çetelerle İran dağlıklarına göndermişti. Sabiha Sultan da artık genç kızlığa girmeye başlamıştı. Gittikçe serpiliyordu. Büyük savaş yıllarında yine Çengelköy'ün güneşli, yeşillikli ve rüzgarlı tepelerinde geçen tatlı genç kızlık çağı da en sonra arkada kalmıştı. Çünkü Sultan Reşat'ın ölümüyle babası padişah olmuş ve hemen Yıldız Sarayı'na taşınmışlardı. 11. ayrımın sonu, sayfa 182.